Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi aşıktır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım ve ben Sezin Zor, Güne Bakan'da sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek ve yüzümüzü güneşe dönmek istiyoruz. Siz de kabul ederseniz hadi bir olalım, büyüyelim. Bakanla bazen Tuna boyunda dolaşalım. Bazen matbaadan yeni çıkmış bir kitabın o mis gibi kokusunu içimize çekip söz uçar diyelim. Atalardan yadigar kalan muhteşem kültürümüzü yaşatalım. Fark et, düşün, hisset, yaşa diyerek içsel bir yolculuğa çıkalım. Avrupalı Türklere bir selam gönderip sağlıcakla kalın diyelim. Kur'an ve hadis ışığında gönül dünyamızı aydınlatalım. Güne Bakan pazartesiden cumaya saat 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönüyor olacak. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selamlarımızla Güne Bakan başlıyor. Boyunda. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk yayınımızı Tuna Boyunda aşıyoruz. Tuna, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olmasıyla dikkat çeken bir nehir ve Tuna Boyu'nun Osmanlı için ne ifade ettiğini irdeleyerek bizden uzakta akan bu nehrin tarihine kısa bir giriş yapmak istiyoruz ilk yayınımızda. Telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz ilk yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim ve tebrik ederim.
Çok teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun değerli hocam. İlk açılışımızı sizinle yaptık. Tuna Boyunda yapacağız. Bakalım dinleyicilerimize neler neler ulaştıracağız Tuna Boyundan ta buralara sizin değerli katkılarınızla. İlk olarak dilerseniz bu bölümümüzün, bu köşemizin adı da Tuna Boyundan. Nedir Tuna? Tuna Boyu neresidir? Bunları konuşarak başlayalım. Ne dersiniz?
Ben şöyle başlayayım. Hazır siz şiirle başlamamışken bir rol çalayım buradan.
Estağfurullah.
Arifunyat Asya'nın Tuna ile alakalı iki tane güzel şiiri var. Onlardan birer böyle birer kıta, birer beyit almayı düşünüyorum. Sözlerime de Tuna'nın ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmazdan evvel izniniz olursa.
Estağfurullah.
Onun bir küçük bir şiiriyle başlamak
tabii
istiyorum.
Tabii ki hocam. Çok çok memnun oluruz. Buyursunlar.
Nerede o yiğitler ki yür sesleri ülkeyi bürür, yürü dese dağlar yürür, dur dese kalpler dururdu. Toplar gümbür gümbür döver burçları, burçlar düşer Tuna'ya. İmdada koşarken başı taçlılar, taçlar düşer Tuna'ya. Taçlısı, haçlısı bir olmuş delir, taçlar düşer Tuna'ya. Gazadır, arada bizim saftan da koçlar düşer Tuna'ya. Arif Nihat Asya Tuna'yı böyle betimliyor.
Evet, ne güzel.
İşte bizim için Tuna nedir'e girmezden evvel Tuna'nın ne olduğunu, ne olmadığını çok kısa anlatalım ve bu programın, bu bölümünün adı olan Tuna Boyundan tabiriyle neyi ifade ettiğimizi de söyleyelim. Eğer zamanımız da olursa Tuna ile alakalı olarak böyle Rumeli'de Rumeli insanın yüreğini yakan bir Rumeli türküsünün hikayesini de çok kısa belki hikaye edebiliriz zamanımız olduğu için.
Tabii ki hocam, memnuniyetle. Ah ne güzel türkülerdir o türküler. Öyle severim ki.
Doğru mu? Evet. Zaten en başta olanı biliyorsunuz. Ben bir göçmen kızı gördüm. Tuna Boyunda diye başlıyor ve arkası geliyor. Daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Tuna, elbette Tuna bir nehir. Elbette bir su yolu. Ama bizim için bir nehir olmanın
ötesinde.
Çok çok ötesinde. Evet. Bizim için neden bir nehir olmanın çok çok ötesinde olduğunu program çerçevesinde ifade etmeye çalışacağım ama izniniz olursa dinleyenlerimiz için bir ön bilgi olması bakımından biraz da Tuna hakkında çok bilinen olmasa da bazı şeylerde ifade etmek istiyorum. Tuna, Latince işte Doruvius, Yunanca Istros, Romence Tunera, Slavca Duna, Macarca Tuna, Almanca Dono, İngilizce Donu gibi kelimelerle ifade edilmiş. Biz bütün bu kelimelerin arasında günümüzde ve Osmanlı döneminde Tuna diye seslenmişiz Tuna Nehri'ne. Bildiğiniz gibi Tuna Nehri Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun su yoludur. Bazılarına göre 3100 metre kollarıyla kilometre, bazılarına göre daha 2860 kilometrelik bir mesafeden söz ederler Tuna'nın menbaı ve mansabı. Menba ve mansap kelimeleri de daha çok su yolları için kullanılır, bilirsiniz mutlaka. Menba, nehrin doğduğu yer, evet. Deniz, mansap da ulaştığı, vardığı, denize döküldüğü yere denir.
Karadeniz'e dökülüyor değil mi hocam?
Efendim?
Karadeniz'e dökülüyor.
Karadeniz'e dökülür. Tuna Nehri Almanya'nın kara orman bölgesinden doğar ve Karadeniz'e dökülür. Karadeniz'e dökülene kadar da Almanya'dan başlamak üzere Avusturya'dan, Viyana'dan, Slovakya'dan, Macaristan'dan, Sırbistan'dan, Hırvatistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan geçerek Karadeniz'e dökülür. Karadeniz'e nereye dökülür? Bir Edirne'li olarak her zaman gurur duyduğumuz, bize külliye gibi bir sağlık kuruluşunu hediye eden Sultan II. Beyazıt'ın fethettiği Çili Kalesi'nin bulunduğu şehirden Karadeniz'e dökülür. Bir kolu, bir kolu St. George dediğimiz Hızır İlyas'tan, bir kolu da Sulina'dan Karadeniz'e dökülür. Tuna Karadeniz'e dökülürken bu bahsettiğimiz yerlerden Tulça'da da büyük bir havza oluşturur nehrin kollarından. Orada büyük bir su birikimleri olur. Bununla beraber eğer çok fazla ileri gitmiyorsam teknik bilgide bir cümle daha söyleyeyim.
Estağfurullah hocam.
Çok buyurun. Fazla bilinmez. Tuna Nehri evet 3000 kilometreye yakındır. Evet Avrupa'nın en uzun şehridir, Volga nehridir Volga'dan sonra. Ama bunun yanında Tuna'nın belki de kolları olmak bakımından dünyanın en fazla kollarına sahip 3-5 nehrinden biridir ki bunları da çok en önemlilerini söyleyelim. Morava, Drava, Sava, Tisa, Argeş ve Prut nehrini Tuna'nın en önemli kolları olarak sayabiliriz. Keza az önce bahsettiğim Alişi'nin türküsünün yakıldığı Rusluk'taki Lon çayı da yine Tuna'nın kollarından bir tanesi.
Alişi'nin kaşları kare.
Evet, bunun yanında Tuna bir liman, başka bir ifadeyle söylersek bir iskele nehridir. Ulm Almanya'da, Linz Almanya'da, Viyana, Bratislava, Slovakya'da, Budapeşte, Belgrad, Yergöv, İbrahim, Galati ve Tulça'da aynı zamanda Tuna'nın iskelelerinin bulunduğu yerler olarak sayılabilir. Bütün bunlarla bir coğrafi açıklama olarak bütün bunları ifade edeceksek şunu da söylememiz gerekir. Tuna 1984 yılında yapılan Karadeniz ve 1992 yılında yapılan Rhein-Main Tuna kanallarıyla birlikte Kuzey Denizi ile Karadeniz'i 3500 kilometrelik bir mesafede bağlayan bir gemi yoludur. Yani betimlemesi, anlatılması çok zor bir su yoludur aynı zamanda. Bununla alakalı, bununla beraber şunu da söylememiz gerekir. Tuna sadece Osmanlı tarihinde değil, Osmanlı öncesi de özellikle Roma ve işte Doğu Roma, Batı Roma döneminde de coğrafi engel, doğal coğrafi engel olmak bakımından son derece kritik bir misyon üstlenmişti. Tuna'nın üstü, Tuna'nın kuzeyi dediğimiz bölgeyle Tuna'nın altı ya da yukarı Tuna dediğimiz Almanya, Avusturya, Slovakya ile aşağı Tuna dediğimiz Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova. Bu bölgeler arasında Tuna gerek kuzeyden güneye gerek doğudan batıya hem ulaşım anlamında hem de askeri hedefler anlamında
bir sınır aslında.
Son derece önemli bir misyon üstlenmiş.
Evet.
Bu anlamda bir cümle söyleyeyim. Tuna boyu programımızın bu bölümünün adı olan Tuna boyundan dediğimiz Tuna boyu Osmanlı'nın yaklaşık 500 yıl hüküm sürdüğü bu bölgelerdeki gerek askeri, gerek toplumsal, gerek sosyal her anlamdaki varlığından esinlenerek ortaya çıkmış bir kavramdır. Osmanlı Devleti'nin özellikle Budapeşte'nin fethinden sonra, Budin Beylerbeyliği'ni kurmasından sonra, Mohaç Zaferi'nden sonra, Budin'den Karadeniz kıyısına kadar olan bu mesafede ortaya koyduğu medeniyetin yaşadığı, büyüdüğü, ayağa kalktığı bölgesel anlamdaki adı Tuna Boyu olmuştur. O yüzden o bölgedeki insanlara da Tuna Boylu ifadesi kullanılmıştır.
Evet, Tuna'nın ne kadar önemli bir Türkçe isim olduğunu da aslında günümüzde belki Türkiye'de yüz binlerce çocuğumuz Tuna ismiyle dünyaya geliyor ve bravo, büyüdüklerini ve sonuna hatta Han ekleniyor, Tuna Han. O kadar çok çocuğumuz var ki bu isimde olan.
Kesinlikle Tuna, Sezin Hanım, aynı zamanda, şimdi oraya isterseniz yavaş yavaş geleyim, Tuna boyu ismini verirken aynı zamanda özellikle hem o bölgeden göç edenlerle alakalı olarak hem de o bölgeden olmamakla birlikte o bölgeye hasret duyan gönüllerle ilgili olarak isimlerimizde hala çok sayıda isimlerle yaşattığımız bir nehir. Bir nehir olmanın çok ötesinde bir yaşam merkezi, Osmanlı medeniyetinin bir su medeniyeti olarak neşvi nema bulduğu toprakların adı Tuna, Tuna Havzası ve Tuna Boyu. Buradan eğer aralıksız konuşma gibi bir hastalığımı ortaya koyduğumda
hocam, estağfurullah.
Şöyle söyleyelim, Evliya Çelebi'nin çok hoşuma giden bir tanımlaması var. Buyurun. Tuna ile alakalı, ki bunun mutlaka bilinmesini istiyorum. Nehirlerin anası olarak tarif ediyor Tuna'yı Evliya Çelebi.
Sanıyorum öyle tarif etmesindeki en önemli kıstas, az önce yaklaşık 10 ülke ismi saydınız. Başladığı Almanya'dan Karadeniz'e kadar.
Evet.
Bir nehir bence yalnızca suyu taşımaz bir yerden bir yere. Aynı zamanda yiyecek taşır, aynı zamanda kültür taşır, aynı zamanda arkadaşlık, dostluk, ülkeler arası bağı taşır. Yani dediğiniz gibi Tuna yalnızca bir nehir değil, gördüğümüz gibi aslında bir kültürün Avrupa'dan ta Karadeniz'e taşınması anlamına geliyor. Ben öyle hissettim sizin anlattıklarınızdan.
Çok mükemmel betimleme yaptınız. Altına imza atıyorum. Tuna gerçekten tam sizin ifade ettiğiniz gibi. Aynı zamanda bakın, Fransız bir meşhur tarihçi Babinger'in çok güzel bir ifadesi var. Aynı zamanda sizin söylediklerinize ilave olarak bunu söylüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun kader ırmağı der Tuna'ya Babinger. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu'nun kader ırmağıdır. Osmanlı Devleti, bu aynı zamanda Roma İmparatorluğu için de geçerlidir. Osmanlı Devleti Tuna'daki hakimiyetini kaybettiği zaman aslında yavaş yavaş tarih sahnesinden silinmeye başladığı zamandır. Dolayısıyla Tuna hem bir kader ırmağıdır Osmanlı Devleti için, hem de Osmanlı akıncıları için de bir rütbe ve terfi ırmağıdır. Mutlaka siz bunu bilirsiniz ama evet, dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Osmanlı ordusunda malumunuz bir Yeniçeri ordusu var. Yeniçeri ordularında rütbe ve kıdem bizim bugünkü düzenli ordumuza benzer. Peki Osmanlı'nın bir de Yahya Kemal Beyatlı'nın bin atlı akınlarda çocuklar gibi şenlik diye ifade ettiği akıncıları var. Peki Sezin Hanım, Osmanlı akıncılarında rütbe ve kıdem nedir? Yani Osmanlı akıncıları, onlar da bir ordu. Bu orduda neye göre rütbe ve kıdem alınır? Bakın burası çok enteresan. Osmanlı akıncıları arasında rütbe ve kıdemin kriteri, ölçüsü Tuna'dan geçmiş olma sayısı.
Çok kıymetli.
Ve 330 çok kez, bakın Prizrenli yazar, şair, bilim adamı Suzi Çelebi'nin asırlar önce yazdığı ifadeye göre söylüyorum, en yüksek rütbeli olan Malkaçoğlu Ali Bey'dir. Tam 330 defa Tuna Nehri üzerinden geçip gitmiştir. Dolayısıyla Tuna aynı zamanda hem bir kader, hem bir yaşam merkezi, hem de Osmanlı Devleti'nin Akdeniz avlusundan kaldığı kuzeye,
Avrupa'ya açılma yolu
yaşam,
değil mi?
Evet, evet, bir yaşam şeklidir. Aynı zamanda bugün hala bu geçerli. Tuna, az önce çok güzel söylediniz, sadece yük taşımacılığı yapılan bir yer değil. İnsan, fiziksel anlamda insan taşımacılığı da hala yapılan bir yer. Ama bir şey daha söyleyeyim, sizin bu çok güzel betimlemenizden cesaret alarak. Münevver Ayaşlı hocamızın çok enteresan ve böyle yürek yakan bir tespiti var. Diyor ki İstanbul Boğazı aslında Tuna kokar. Gerçekten de İstanbul Boğazı'nın altından akan su, üstüne çıkan su aslında Tuna suyundan başka bir şey değildir.
10 ülkeden geçiyor ama 10 ülkeden geçiyor ama sonu Karadeniz'le son buluyor. Karadeniz'de, Boğazlar da öyle.
İstanbul Boğazı'nda da bir de misafir oluyor.
Evet, evet.
şöyle diyelim, bizim eğer buradan çok böyle coğrafyadan tarihe doğru biraz girelim, bizim Tuna Nehri ile olan aşkımız Osmanlı ve günümüze kadar devam eden bu sevda 1393 yılında başlayan bir sevda. Mutlaka öncesi de var ama tarihlere İngiliz'in yazdığı şekilde söylemek gerekirse 1393 yılında başlamış bizim Tuna ile olan yakınlığımız. Bu yakınlık 1396 yılında söze, hani evlenmeye benzeterek söyleyelim, yani nikah ya da nişan yapmışız 1396'da. Neyle? Nibolu zaferiyle. Nibolu zaferini mutlaka bilirsiniz. Hani
tabii, bilinmez
mi? Beyazıt'ın son dakikada batı üzerinde koşarak gittiği ve kaleyi savunan Van Bey'e teslim olmaması için geldim bire Doğan diye seslendiği zaferimizin adı Nibolu Zaferi. İşte o Nibolu Zaferi ile biz Tuna'ya adım atmışız ve atlarımızı ilk defa Tuna suyunda sulamışız. Bu beraberliğimiz, bu Tuna ile olan sevdamızın ilk, ne diyelim, düğümünden sonra ilişkimiz, sevgimiz, sevdamız büyüyerek devam etmiş. Bundan kısa bir süre sonra 1400'lerin hemen başında 1420'lerde yer göğünü Tuna'nın kenarında olan en kuvvetli kalelerden bir tanesi Gagavuz yeri olarak da bilinir. Onu fethetmişiz. Onun arkasından Karadeniz'in bu Karadeniz'e yakın olan bölgede bugün Dobruca olarak bilinen, yarısı Bulgaristan'da yarısı Romanya'da bulunan Dobruca Ovası'nı fethetmişiz. Ve nihayet 1920 yılında bir Osmanlı filosu, daha sonra Rusluk'ta kışlayacak olan Osmanlı ince donanmasının temelini atmak üzere Kilden Karadeniz'e girmiştir. Ve Akkerman Kalesi'ni yine 2. Beyazıt zamanında 2. Beyazıt tarafından fethedildiğini görüyoruz. Bununla birlikte bizim Tuna'yla bağımızın ayrılmaz hale gelmesi 1444 yılında 2. Murat döneminde Varna'da yaşadığımız Varna Savaşı'yla gerçekleşmiş. Ne yazık ki, çok tarihi bilgilerle sizi sıkmak istemiyorum, bu beraberlik 1453 İstanbul'un fethinden sonra, 3 yıl sonra Belgrad Kalesi'nin fethiyle daha güzel bir noktaya gelecekken İstanbul'u fetheden Büyük Fatih Belgrad'ın fethini gerçekleştirmemiş. Peki Belgrad'ın fethi ne zamana kalmış? 1521 yılında muhteşem Süleyman'a kalmış. Hı hı. İşte Sezin Hanım, bizim Tuna boyu dediğimiz medeniyetin belki de mihenk taşı Belgrad'ın fethiyle başlamış ve bu Belgrad'ın 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethini 1526 yılında Mohaç zaferiyle taşlandırmışız. Hemen arkasından 3-4 yıl sonra bugün Gül Baba'nın bizim adımıza bekçilik yaptığı, bizim adımıza yüreğimizi hala o topraklarda taşıdığı bu dinde 157 yıl sürecek bu din beylerbeyliğini kurmamızla adeta taşlanmıştır.
Değerli hocam.
Bizde, buyurun.
Şimdi giriş yapıyoruz ya Tuna Boyundan'a.
Evet.
Osmanlı şu anda Tuna Boyunda, sizin anlatımınızda. Yani aslında biz girişimizi şu anda o 1521 tarihi itibariyle yapmış olduk. İnşallah bir dönem boyunca hep Tuna Boyunda neler yaşandı, oradan buraya, bugünlere neler taşındı, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bugün böyle kısa bir girişle dinleyicilerimizin şöyle kulaklarına biraz Tuna suyu kaçırmış olalım. İlerleyen zamanlarda inşallah her pazartesi günü bu köşemizde yavaş yavaş o tarihsel süreçte, o coğrafyada dolaşmaya sizinle birlikte devam edelim istiyoruz. Hatta demiştiniz ki Tuna üzerine yakılan türküler de var. Onlardan bir tanesi. Ben bir göçmen kızıyım Tuna boyunda. Belki onu hani bugün değil ama önümüzdeki haftalarda dinleyicilerimize hem dinletiriz bir kez daha, hem de sizin anlatımınızla, şiirlerinizle, sözlerinizle bu türkünün ne anlama geldiğini bir kez daha hissetmiş, yaşamış oluruz. Bugün böyle kısaca bir giriş yapmış olalım.
Tamam, hay hay.
Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Önümüzdeki hafta tam da kaldığımız yerden dilerseniz devam edelim. Mohaç Zaferi'nde kaldık diye biz şimdilik sevgili dinleyicilerimize hatırlatma yapmış olalım. Önümüzdeki haftada Mohaç Zaferi ile Tuna Boyundan'a sizin sözlerinizle devam etmiş olalım değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Katkılarınız için saygılar ve sevgilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Tuna Boyu'ndan köşemizde. Tuna Boyu'nun Osmanlı için ne ifade ettiğini inceleyerek, Tuna'nın anlamını, Tuna Nehri'nin bizim için ne ifade ettiğini aktararak başladık bu bölüme. Devamı gelecek, hiç merak etmeyin. Güzel bir hikaye bizleri bekliyor bugünlere kadar. Şimdilik böyle bir giriş yapmış olalım. Önümüzdeki haftalarda çok daha güzel, çok daha değerli, kıymetli bilgilerle yayınımız sürecek. Güne Bakan devam ediyor.
Söz Uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, yeni yayın döneminde yeni programımızda huzurlarınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak bugün ilk yayınımızı Tuna Boyu'ndan başlayarak keşfetmeye yolculuğa çıkardık sizleri. Şimdi de Söz Uçar köşemizde yayınımız sürüyor. Telefon hattımızın diğer ucunda yazar ve şair Profesör Doktor Nurullah Genç var ve Sayın Genç'in yeni basılan kitabını Omuzlarımda Dünya kitabını konuşacağız bu güzel bölümde. Sayın Genç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezen Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne büyük şeref, ne büyük mutluluk bizim için ilk yayınımızda sizi ağırlıyor olmak. Şimdi Sibirya gazisi, bilge ve lider bir adam var aslında, evet, karşımızda, evet, yıllar öncesinde. Bekir Ağa. Onun erdem, evet, ve iyilik timsali oğlu değerli babanız Sayın Seyfullah Genç ve onun aslında bir hayali var, sizi okutmak. Çok harika bir hikaye. Bu hikayeyi sizden dinlemeyi çok arzu ediyoruz. Kitabınızın ismi Omuzlarımda Dünya. Koskoca evet. Dünyayı omuzlarınıza sığdırmak elbette kolay değil. Hikayenizin hayatınız olduğunu ifade ediyorsunuz. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım. Sonrasında değerli Seyfullah babanızı, Bekir ağamızı, sevgili dedenizi tanıyalım. Çünkü anladığımız kadarıyla onları tanımadan size ve bu değerli kitaba ulaşmak mümkün gibi görünmüyor. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Teşekkür ediyorum Sezin Hanım. Öncelikle programınız hayırlı olsun.
Çok teşekkür ediyorum.
Yeni yayına girdiğini ifade ettiniz. Evet. İsim de çok güzel olmuş, Söz Uçar diye.
Söz Uçar yazı kalır diye düşünüyorum.
Evet. Biz de yazı ama yani yazı kalıra hiç gerek yok. Söz Uçar deyince evet. Zaten anlaşılıyor. Dolayısıyla yani sadece zihinsel değil, akli olarak da insanın hakikaten iç dünyasına hitap eden bir isimdir Söz Uçar evet. Yazı kalır. Dolayısıyla tebrik ediyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Ben işte şu anda İstanbul'da oturuyorum. Yıllarca Erzurum'da ikamet ettim. Atatürk Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Ya yani işletmeciyim, iktisat tahsili yaptım. Aşağı yukarı 45 yıldır da 15-16 yaşımdan beri ilk dergide yayınlanan şiirlerimden beri edebiyatın içerisindeyim. Hatıralarımı kitaplaştırmak nasip oldu bu salgın döneminde. Dolayısıyla hiç aklımın ucundan bile geçmeyen, roman olarak yazmayı düşündüğüm, dedemin hayatını, Sibirya hayatını zaten romanlaştırmıştım Yollar Dönüşe Gider diye. Döndükten sonraki hayatını ve ondan sonra bize yansıyan taraflarını da bir roman tekniğiyle yazmayı düşünüyordum. Öyle olmadı. Birkaç yayından sonra kitap isteği son derece ön plana çıkınca kitaplaştırdık Omuzlarımda Dünya diye. Şu ana kadar yayınlanmış 21-22 şiir kitabı, 3 roman, onun üzerinde mesleki eser var. İnşallah şiir kitaplarının yeni baskıları yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Omuzlarımda Dünya'nın ikinci baskısı yapılacak yakın bir zamanda. Beklediğimizden çok daha fazla rağbet gördü, görüyor. Çünkü bizim insanımızın ya, hikayesi o.
Evet, tam onu diyecektim.
Evet, Anadolu'muzun hikayesi. Benzer hikayeleri çok yerde bulmak mümkün. Evet. Bizim hikayemiz anlaşılmadan bu topraklarda neden yaşadığımızı anlayamayız. Dedemin damdan bakışıyla Üsküp'teki İbrahim dedenin damdan Anadolu'ya bakışı arasındaki aynen. ilişkiyi anlamak zorundayız ki. Hikayemizi anlayalım. Mevzu böyle başladı. Yani evet. Benim hayatıma da böyle girdi.
Ne kadar güzel ifade ettiniz.
İşte
zaten o ikinci baskı daha yeni çıktığı kitap ama ikinci baskıya evet. doğru gitmesindeki tek durum bu olsa gerek. Çünkü eminim bu kitabı evet. her okuyan kendinden bir şeyler bulacak.
Evet inşallah.
Biraz o zaman dedemizi tanıyarak başlayalım mı? Neler yapardı Bekir Ağa?
Elbette şöyle bir anekdotla başlayayım.
Buyurun.
Bir hali anlatarak başlayayım o zaman. Bizim çocukluğumuzda nelerin olup bittiğini, dünyada nelerin olduğunu, hangi şehirlerin, hangi devletlerin bilmediğimiz bir ortam, köy ortamı. Ancak onlar bahsettiğinde anlardık. Rusya varmış, Amerika varmış, İngiltere varmış filan diye. Fakat yani bir çocuk bir köy ortamında elleri nasırlı, yüzü güneş yanarı dolu insanların arasında ilme irfana nasıl doğar onu biz çocukluğumuzdan biliyoruz. Yani biz onun kurduğu köy odasında ilimle, irfanla, şiirle, edebiyatla, tarihle, coğrafyayla, tahlille, çeşitli İslami bilimlerle tanıştık. Yani Siyer-i Neviler okundu, Ahmediyeler, Muhammediyeler okundu. Ama bunun yanında biz davranış itibariyle de onlardan büyük dersler aldık. Bazılarını anladık, bazılarını anlayamadık. Anlayamadıklarımızın daha yeni yeni farkına
varıyoruz. Yıllar sonra anlaşılır ama değil mi o
derler? Evet, aynen öyle, ya. Aynen öyle. Ama o zaman anladığımız bir şey vardı. O da dedemiz çok yardımsever bir insandı. Bekir Ağa. Ağa denmesinin sebebi de gerçekten ağaydı. Yani bizde ağalık bir takım eserlerde anlatıldığı gibi değildir. Bizde gerçek ağalı ağa verendir. Verendir, alan değildir. İnsanları mahsur bırakan değildir, onları sömüren değildir. Ağa elinde serveti olan ama onu yoksullarla, ihtiyaç sahibi insanlarla, masumlarla paylaşandır. Ve birine ağa dendiği zaman herkes bilir ki ya bu adam cömerttir ve dağıtır. Böyle bilinir bizde. Ağalık böyledir. Dolayısıyla dedeme ağa denmesinin sebebi de konak odasının misafirlere sürekli açık olmasıydı. Karakoğan balı vardı %70'ini falan dağıtırdı. Yani 70-80 karakoğan çerçeve balı olurdu.
Ne kıymetli baldır ama sayın
gibi. Evet.
Şimdilerde.
Evet yani inanılmaz çok güzel bir bal olurdu. İç bugünkü manada kullanırsak şeker tamamen çiçek ya. Balı. Onun düşünebiliyor musunuz? Yani işte 20 çerçevesini falan ayırırdı 60 çerçevesini. akrabalara, yakın köylere, köylülere dağıtırdı. Ağa denilmesinin sebebi bu. Biz bir de onu o meşhur kitapta da anlattığım sözüyle de tanırdık. Derdi ki yardım edin, insanların yardıma ihtiyacı varsa elinizi uzatın. Çünkü yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir. Ben Sibirya'da yardım etmeseydim, insanların elinden tutmasaydım, kendi elimden tutup buraya gelemeyecektim. Allah bana yardım ettiğim için de o yardımların neticesi olarak yardım eli uzattığı insanlar vasıtasıyla Allah beni buraya gönderdi derdi.
Evet, ne güzel.
İşte onun çocukluğumuzda fark ettiğimiz o damdan bakan özelliğini hiç unutmuyorum. Sabahtan akşama kadar çeşitli işlerini yapar, bitirir, okumalarını yapar ama ikindiden sonra özellikle o konak odasının damına çıkar. Bizim köyümüz ovayı falan çok yukarıdan gören bir köydür. Dağın eteğindedir. Pinatuz Dağı'nın. Ovayı seyreder, yollara bakar. Arada bir talimat verir. Şurada bir hayvan kalmış. Gidin ona yardım edin, getirin. Bazen derdi ki şurada bir yolcu var. Köyümüze geliyorsa gidin yardım edin. Gelmiyorsa bal yağ götürün, ekmek götürün, su götürün. Hatta davet edin, konakta misafir olsun filan diye. Onun için o bizim konak odasında misafir olan insanlardan zaman zaman işitiriz. Bize ne nasip oldu, oraya gitti filan diye. Böyle görürdük biz onu. Ama sonradan anladık ki dedem sadece birilerine yardım etmek için bakmazmış damdan. Sibirya'ya götürülen, o yöreden götürülen yaklaşık 3000 insandan 400'ü 500'ü kendi yakın köylerinden ve çevresinden. Acaba birisi daha Sibirya'dan döner mi diye yıllarca ufka bakmış.
Ya.
Meğer yani derin derin ağlamış, onu sonradan öğrendik biz. Hüzünlenmiş. Özellikle bir amca soru döndü Şakir dede diye. Ondan sonra ağlayarak bakarmış ufka. Acaba biri daha gelir mi? Dedemi susturamadılar ya. 3 gün ağladı o döndüğünde. 67'ydi, ben 7 yaşındaydım. Babamlar sordu. Ağam derler. Ağam niye bu kadar ağlıyorsun? Verdiği cevap şöyleydi. Ben bütün ailemi kaybettim. Yani 200 kişiye yakın akraba, aile, amca, kardeş, hiç kimse kalmadı. Babası trenden atılıyor. Düşünün artık. Yani travma, nasıl bir travma olduğunu. Cesedi yanında ölüyor ve trenden atıyoruz Rus askerleri. Ben Şakir'i görünce bütün ailemi hatırladım. Şimdi onun yüzüne baka baka bütün ailem için ilk defa ağlıyorum filan dedi ve 3 gün ağladı, susturamadılar. İşte sonradan anladık ki bir de bakarmış acaba Sibirya'dan bir tanesi daha dönecek mi? Yani ufuktan birisi daha görünür mü, gelir mi diye. Ben bunun bir karşılığını da Üsküp'te yaşadım. Yunus Emre Enstitüleri konferansa davet etmişti. Gittim orada. Dediler ki hocam şu dedenin Sibirya hatıralarını filan anlatın. Burası da gurbet. İnsanlar burada da büyük sıkıntılar çektiler. Balkanlarda kala kaldılar. Yıllardır yani 60-70-80 yıldır mahsur kaldı burada insanlar. Bu hikayeyi bir dinleyelim. Ben dedemin bu hikayesini anlattım. Damdan bakışını anlattım. Niye baktığını söyledim. Önde oturan bir kardeşimiz hüngür hüngür ağladı. Ne olduğunu anlayamadık. Konferansa ara verdik. Çay filan içtik. Sakinleştirdik. Tekrar başladığımızda konuşmaya sahneye çıktı. Mikrofonu aldı. Dedi ki benim babamın adı da işte İbrahim'di. O da durmadan damdan ufka bakardı. Niye baktığını anlayamazdık. Sonradan öğrendik ki Anadolu'dan birisi gelir mi bize? Bize el uzatır mı Anadolu'dan birisi? Onun için ufka bakarmış. Bunu kendisine sorduğumuzda da işte ondan sonra kısa bir süre sonra öldü. Demiş ki Anadolu'daki insanlar çok güzel insanlardır. Merhametli insanlardır. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bizi yalnız bırakmayacaklar. Bir gün gelecekler. Ben ufka hep baktım onlardan bilip gelir mi diye. Yani bu hikayeyi bizim nesillerimizin, gençlerimizin bilmesi lazım. Üsküp'teki İbrahim'den Erzurum'un Pinatuz köyünde, Orasan'ın Pinatuz köyündeki Bekir'e, Anadolu'nun hikayesi böyle bir hikayedir. Bu hikayeyi gençlerimiz, nesillerimiz öğrendiği zaman bu ülke, bu vatan dünyanın en büyük devletlerinden birisi olacaktır yeniden. Buna inanıyorum.
Zaten
çünkü bu bu hikaye bizim kişiliğimizi nasıl geliştirmemiz gerektiğini öğretir bize. Hadise bu. Yani ilk paylaşacağım şey bu olsun istedim. Böyle bir hikaye anlattım.
Tam o cümleyi size soracaktım. O yüzden müsaadenizle araya girdim. Omuzlarında, evet. Dünyanın sayfalarında, çünkü bu yaşanılması zor hayatta insanlık adına medeniyetimizdeki o ilim irfan ikliminin aradığımız, aslında iliklerimize kadar işleyen her türlü duygusunu bulabileceğimizi hissettim ve sizin de,
evet,
hissettiğim şu ki bu duygularla yazdınız bu kitabı. Yani gençler,
evet,
işte o medeniyetimizin o ilimini, irfanını, o dedelerimizin yaşadığı duyguları hissetsin ve onlar da kendi çocuklarını anlatsın ileride.
Evet, evet, aynen öyle Sezgin Hanım. Benim o hikayelerin içerisinde bir de 9 yaşıma kadar, 10 yaşıma kadar 20 şiir ezberlediğimi hayal edin şimdi. Yani bütün bu dramatik hikayelerin, trajedilerin anlatıldığı odada edebiyatla meşgul olan, uzun kış gecelerinde destanlar okuyan, divanlar okuyan bir ailenin, bir Sibirya gazisinin etrafındaki insanların, divanları ezberden okuyan insanların 9-10 yaşındaki çocuklara 10-15 şiiri ezberleten irfanlarını düşünün. Yani burada sadece mevzu tarihi olarak hikayenin böyle trajik, dramatik, insanı çok etkileyen yanı değil. Bütün bu hikayelerin içerisinde çocuklarını ve nesillerini bizim edebiyatımıza, kültürümüze, irfanımıza uygun olarak yetiştiren bir sistemi de orada kurmuş olmaları. Yani bunun da üzerinde düşünülmesi lazım.
Evet, biraz da sizin o çocukluğunuzda babanızdan da bahsetmenizi rica edeceğim.
Evet.
Dedemiz de çünkü o zihniyetle, o güzel duygularla babanızı hayatta büyüttü ve aslında babanız da sizi büyüttü. Yani aslında siz o dedenin torunusunuz. Onun o ilim irfanıyla bu yaşlara, bu kitaplara, bu şiirlere ulaştınız. Babadan neler gördünüz? O sizi nasıl okuttu, nasıl büyüttü?
Evet, yani babam rahmetli apayrı bir kahramandı. Yani herkes tabii, babası herkes için çok kıymetlidir. Bütün babaları selamlıyoruz, ellerinden öpüyoruz. Baba olan herkes bizim için kıymetli. Elbette kimseyi ayırmıyorum. Ancak yani rahmetli babam Seyfullah Genç, hayatımda hatırladığım tek kötü kelimeyle anamayacağım birisidir. Yani bu çok önemlidir.
Ya, ne mutlu.
Tek bir çirkin kelime duymadım, tek bir şikayetini hatırlamam. Bu neden böyle, bizim hayatımız neden böyle diye hiçbir şekilde hatırladığı bir tek olumsuz kelime yoktur. Bir defa bir hayalini paylaşmıştı bir akrabamızla. İşte yıllar sonra bir üç katlı evim olur mu, iki erkek. Bunu Allah zaten okur, lojmanda kalır. İki erkek çocuk var, onlarla beraber orada olur muyum? İslam'a hizmet eder miyim? İşte hizmette yarışır mıyım biriyle filan diye bir hayal kurmuştu. Allah hayalini de nasip etti ona.
Ne mutlu.
Biz üç katlı bahçeli bir evde oturdu. Bilal-i Habeşi diye bir cami yoktu o yörede cami. Caminin temeli atıldı. 10 yılında o camiye verdi, adadı ve o camiden ki cemaate fahri olarak imamlık yapıyordu. Hocası yoktu. Abdest alıp camiye gitmek isterken oturduğu yerde bunu teslim etti. Yani güzel yaşadı ve güzel öldü. Benim hayatımın kahramanıdır. Çünkü kendisinden davranış olarak hiçbir çirkin bir şey görmediğim gibi beni sırtında taşıyıp okula götürdüğü yıllarda, ki Erzurum'da omuz boyu karlar yağardı o yıllarda. Yani 60'lı yıllar filan Bataçık'a yürürdünüz. Böyle arabası olanlar, kızağı, atı olanlar parmakla gösterilirdi. Babamın da yoktu, yani atı filan da yoktu. Bazen komşulardan, amcalarından alırdı, bazen alamazdı. Onların işi olurdu. Okula götürü getirdi beni. Ayda bir iki defa evden çok uzak kalmayayım diye. Yürüyemediğimde sırtına alır taşırdı beni. Dolayısıyla o taşıdığı zamanlarda onun irfanını dudaklarının arasından işiterek ben onun sırtında gider gelirdim. Yani şiir okurdu durmadan, zikrederdi. İki divanı ezberden biliyordu. Ezberden okuyordu Sezin Hanım. Yani bugün kaç edebiyatçı iki divanın tamamını ezberden okur? Malatya'da sordum, Malatyalıdır Niyazi Mısri. Niyazi Mısri divanının tamamını ezberden okuyan var mı bilmiyoruz dediler. Babam Niyazi Mısri'nin bütün şiirlerini ezberden okurdu. Ben kontrol ederdim divandan çünkü. Yunus Emre'nin bütün şiirlerini istisnasız ezberden okurdu. Öyle yetişmişlerdi. Ama bir o kadar da çalışkan, fedakar, kalbi yufka ve başkalarının günahlarına ve acılarına fazlasıyla ağlayan bir adamdı. Yani hiç unutmuyorum, İmam Hatip'te öğrenciydim bir gün, geldi beni görmeye. Baktım böyle çok rahatsız, yüzünü dökmüş, canı sıkkın. Baba ne oldu dedim, dedi ki işte bir amcazademiz vardı, Fahri ismi, onunla çok yakın arkadaştı. Fahri amcanın eşi öldü dedi. Allah rahmet eylesin dememe kalmadan hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yani düşünün, bir hafta 10 gün sonra bile arkadaşının ölen eşi için hüngür hüngür ağlayan bir adamdan söz ediyorum. Bir yeğeni, abisinin kızı bir sıkıntı yaşamıştı. Yüz felci geçirdi mesela. Yani onu duydu. Yüzünde felç oldu, uzun süre kaldı. Böyle bir adamdı. Ya başkalarının acılarını ağlayan bir adamdı.
Evet. Sayın
dolayısıyla kendisini vakfetmişti. Beni de zaten okutmak onun hayaliydi.
Evet.
O çileyi çekerek yıllarını bize, çocuklarına, 9 çocuğu vardı, 11 kişilik ailesine adadı, vakfetti, gitti. İslam'a hizmet için engellenen her şeyi yaptı yani.
Hepsinin ruhu şad olsun, nurlar içinde yaşıyorlar ama sizin gibi Amin. Değerli bir üstadı aslında bu ülkeye kazandırmışlar. Ne mutlu bize.
Biz de, aslında, yani ben ne kadar değerliyim onu bilemem ama benim bugün yaptıklarımın arkasında o köyde yaşadığımız hayat var.
Evet.
Onun bayileri de dedem, babam, amcalarım filandır.
Yani. Onu hissederek söyledim zaten ben de bu cümleleri.
Eyvallah.
Şimdi bizim de süremizin de yavaş yavaş son dakikalarına doğru giriyoruz.
Mutlaka.
Sizin hikayenizin içeriğinde hani benim hayatım hikayemdir dediniz ya. Şöyle bölümler var. Önce bir toprak diyorsunuz ilk bölümü. Sonra tohum. Sonra filiz, fidan ve ağaç olarak sonlandırıyorsunuz. Aslında tıpkı dedenizin o bedeller ödeyerek yaşantısını sürdürmesi, tıpkı babanızın o ağır bedeller altında sizleri okutarak bu dünyaya çok büyük hizmetler etmesi. Siz de aslında bir topraktan yetişen bir ağaç gibi bugünlere bu kitabı da ulaştırmış oldunuz. Siz de öylesiniz. Bu son dakikalarımızda biraz o kitaptaki o bölümleri ve kitabın ön sayfasında çapa yapan siz misiniz bilemedim şimdi ama bu ilk o kareyi de bizimle paylaşmanızı rica edebilir miyim o topraktan ağaca dönüşen yolculukta?
Tabii ki. Şimdi o ismi bizim yayın önünden arkadaşlarımız benimle konuşurken yani anlattıklarımı kaydettiler. Şimdi bazen çıkıp gidiyorlardı hocam izin verir misiniz filan diye. Tabii ki diyordum. Özellikle editörüm Kadir Bey çıkıyordu, geliyordu. Hocam işte bir nefeslendim falan. Sonradan öğrendim ki gülmesi gereken yerler oluyor, gülemiyor benim yanımda. Çıkıyor, bir miktar gülüyor, geri dönüyor. Yani çok komik şeyler var bazen de. Ağlaması gereken yerler var, ağlayamıyor yanımda. Çıkıyor, gözyaşı döküyor, geri dönüyor. Böyle çok da güzel hatıraları oldu kitabın. Onlar çalıştılar. Dediler ki hocam, bu kitabın bizde oluşturduğu bölüm başlıkları bunlar. Güzel tarafı bu. Yani biz bu kitaptan toprağı öğrendik dediler. Dede demiyor ve köyünü yeniden kuruyor. Tarlalarını ekip biçmeye başlıyor. Ve toprağı yeniden işlemeye başlıyor. Ve sanki hem fiziki olarak köyün toprağını hem de manevi olarak da insan toprağını işliyor bu köyde. Onun için toprak dedik. Sonra tohumlar yeşermeye başlıyor. Çocukları oluyor, torunları oluyor. Onlar öğreniyorlar, ilim irfan tahsil ediyorlar ve köy odası bir anda ilim irfan yuvasına dönüyor. Şöyle bir 10-15 sene içerisinde yani 22'de dönüyor. 37-40'lı yıllarda artık o odada kitaplar okunmaya başlıyor. Biz buna da işte tohum dedik. Devamında siz diğer çocuklar okul hayatınız gidip gidiş gelişleriniz filizlenmeye başlıyor ikilen tohum. Sonra işte fidana dönüşüyor, ya, İmam Hatip'e gidiyorsunuz, çeşitli şeyler yapıyorsunuz, köyde çok güzel şeyler oluyor filan. Filandan sonra ağaç, o bölümleri onlar teklif ettiler. Ben de dedim ki harika olur.
Harika, yani ben de öyle dedim İnanın ilk gördüğümde.
Vallahi çok hoşuma gitti, yani dedim ki çok güzel olmuş.
Gerçekten
böyle emin oluştu, yani kitabın bölümleri böyle oluştu. Biz sadece anlattığımız hikayeleri o bölümlere uygun bir şekilde tasnif ettik.
Evet, çok çok güzel
Hadise
olmuş.
Böyle.
Çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Ah şimdi süremiz sonlandıkça ben böyle o kadar üzülüyorum ki daha konuşacak geride o kadar çok cümle sizin sizden bir şiir isteyecektim isteyemedim. Son böyle bir kıta bizimle paylaşsanız aklınıza ilk gelen şiirinizi rica etsem öyle sonlandırsak yayınımızı.
Elbette. Bir dört mısrayla o zaman bir beyitle bitireyim.
Lütfen çok teşekkür ederim.
Bekle bizim köyümüzü orada anlattığım hayatı o sıkıntıları anlatacak çok iyi bir beyit, iki tane mısra. Kuşa sorsam soğuk bulur kalbimi, kışa sorsam sıcağında ısınır.
Oh.
Yani kuşlara sorsanız der ki ya insan bu işte bizi vuracak, öldürecek, atacak filan. Ama kışa da sorsanız kalbimizde ısınır, sıcağımızda ısınır. Çünkü o soğuk ortamda orayı yürekleriyle ısıtan insanların dünyasında ben hayata gözlerimi açtım.
Ancak işte o yürekler. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın
Ben Gülce. Teşekkür yayınımıza ediyorum.
Katıldığınız için bizi o ilk yayınımızda bu güzel kitapla, bu güzel eserle şereflendirdiğiniz için sevgili sorular uğurluyoruz sizi.
Ben teşekkür ediyorum. Kuşa sorsam soğuk bulur kalbimi, kışa sorsam sıcağındasınız diyeyim ve bitireyim.
Çok teşekkür ediyoruz.
Oldu. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, yazar ve şair Profesör Doktor Nurullah Genç telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yeni basılan kitabı Omuzlarımda Dünyayı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Ve böylelikle ilk yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Güne Bakan'da sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik sevgi ve saygılarla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.